Selamlar. Sabancı DX Podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan Babacan. Bugün Sabancı DX'in şirketlere dijital dönüşüm süreçlerine değer kattığı hizmetlerinden birisi olan ve bütün dünyada gün geçtikçe daha büyük bir önem arz eden siber güvenlik hakkında konuşacağız. Yanımda bu işin uzmanlarından Sabancı DX Siber Güvenlik Grup Lideri Nurettin Ergünöz var. Selamlar Nurettin, hoş geldin. Nasılsın?
Merhaba Atakan, iyiyim. Değerli katılımcıların hepsine teşekkürler. Umarım keyifli bir dinleti olur hepimiz için.
Ondan yana hiçbir şüphem yok. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum hem kendi adıma hem de buradaki dinleyicilerimiz adına bu vaktini ayırıp programımıza konuk olduğun için. Çok önemli bir konu açıkçası. Yani böylesine bir konu hakkında da senin de böyle sohbet edecek olduğum için hem çok heyecanlı hem de mutluyum. Siber güvenlik artık sadece büyük ölçekteki kurumların değil, aynı zamanda işte küçük esnafın veya işte çeşitli ölçeklerde başka firmaların da, hatta bireylerin de problemi haline geliyor. Mesela benim ailemde bir sürü esnaf var. Babam da esnaf. Bizim başımıza bile şöyle bir şey geldi. Bir bilgisayarımız hacklendi. İşte stok takibi, muhasebe programları falan her şey gitti. Bütün dosyalar falan. Sonrasında işte bir böyle bir ekranda oluşan bir mail kutusu gibi bir şey. Orada işte diyor ki benim Azerbaycan'da bir Western Union hesabı göndermiş. Diyor ki oraya bir 5000 dolar yatır hemen açayım falan diyor. Yani ve bir sürü esnafın başına da bunun geldiğini biliyorum. O yüzden biraz hızla böyle sorularıma geçiş yaparak bilgi ve deneyimlerini açıkçası aydınlanmaya başlamak istiyorum. Şimdi siber güvenlik kavramının bir bu işin profesyonelleri tarafından sizler açısından bir algılanış biçimi var. Bir de işte normal bizim gibi böyle başına ufak tefek olaylar gelmiş işin uzmanı olmayan kişiler tarafından algılanma durumu var. Biz burada nasıl bakmalıyız? Günlük hayatımızın içerisinde nasıl bir yere koymalıyız? Bize bunu biraz böyle bir açabilir misin?
Tabii ki. Şimdi aslında şöyle bir çok değil, bir böyle 5 sene falan öncesine gitmek istiyorum. O zamanlar taksiye bindiğim zaman taksiciler, arkadaşlarımız hep böyle sohbet etmeyi severler biliyorsun.
Evet.
O zaman en çok sorulan soru şöyleydi. İşte benim Hotmail'im çalıştığında efendim kız arkadaşımın Facebook'unun şifresine girebilir miyim? İşte benim şu sosyal medyamda bu olmuş görebilirler mi gibi sorulardı. Şimdi aslında ihtiyaç buralarda bile değişti. Sorular ve cevaplar buralarda bile değişti. Çünkü biz artık veriyle uğraşıyoruz ve veriye baktığımız zaman aslında bir güvenlikle ilgili veri var, bir sağlığımızla ilgili veri var, bir kişisel verilerimiz var, bir de finansal verilerimiz var değil mi? Yani kredi kartları vesaire gibi. Ve bu artık birden fazla yerde tutuluyor Atakan. Şimdi standart bir eve girdiğin zaman herhalde herkesin birer tane cep telefonu var. Bazen bazı kişilerde hatta iki cep telefonu var. Evin içinde birkaç tane tablet var. Bir iki de bilgisayar var. Yani bugün bir evde 6 ila 8 arasında cihaz görünce şaşırmıyoruz. Akıllı cihaz görünce. Bunların hepsinden de belirli işlemler yapılıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında uzman olmayan kişiler de artık işin farkına varmaya ve ciddiyetine varmaya başladı. Çünkü kime dokunursak dokunalım mutlaka kendinin başına gelmediyse bile yakınının başına bir olay gelmiş oluyor. Ama biz profesyoneller için bu iş biraz daha karmaşık. Çünkü bizim günlük uğraştığımız işin karmaşıklığı her gün artıyor ve her gün değişiyor. Şimdi mühendislikte şey önemlidir biliyorsun, bilginin kullanımı. İnşaat mühendislerinde örneğin bu süren ölçümlenmiş ve yaklaşık 10-12 yıl çıkmış. Yani bir bilgiyle 10-12 yıl boyunca meslek hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bu bizim siber güvenlik alanında bu seviye 47 ile 62 gün arasında değişiyor. Yani bu şu demek, 62 gün biz kendimizi geliştirmezsek profesyoneller, 2 ay bir şey okumazsak maalesef geride kaldık. Umarım cevaplar sorumuzu.
Evet, bence gayet dikkat çekici bir şekilde cevaplamış olduğunu ben düşünüyorum. Şu anda gün geçtikçe artan siber güvenlik açısından işte zafiyetlere böyle tanık oluyoruz falan. Özellikle COVID-19 ile beraber e-ticaret trafiği biliyorsunuz her yerde çok arttı. Her türlü anlamda arttı. Ve burada çeşitli problemler yaşanıyor. İşte haberlere çıkıyor ediyor. Sizce buradaki riskler hakkında neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte siber saldırının mağduru veya bu saldırıları istemeden alet olmamak için şirketlerin ve vatandaşların yapması gereken neler var acaba?
Atakan, bu artık günümüzün problemi. Yani ilk bu COVID dönemi başlayıp evlere kapandığımız zaman biliyorsun bir belirsiz zaman vardı. Hani 1-2 ay içerisinde döneriz gibi düşünüyorduk. O yüzden çok fazla buna hazır olarak başlamadı hiçbir sektör. Siber güvenlik sektöründe de bazı kurum ve kuruluşlar vardı. Onlar uzaktan bağlantıya aslında hazır oldukları için, çünkü danışmanlar uzaktan bağlanabiliyordu yeri geldiğinde. Onlar bu servislerini kullanabilir haldeydi. Ama bu olgunluk seviyesine baktığımız zaman maalesef bu oran 3'te 1'lerde ya da 4'le 1'lerde değil, belki birazcık daha altında. Peki ne yaptık biz? Ne değişti? Aslında bu süreç uzadıkça insanların buna olan ihtiyacı daha fazla ortaya çıktı. Ve bu bağlamda baktığımız zaman risklerin ne kadar önemli olduğu hepimiz tarafından bilinmeye başlandı. Bir de alışkanlıklar değişti. Yani bugüne kadar online alışveriş yapmayan bir teyze, bir amca, bir büyüğümüz artık dışarı çıkmaktan korktuğu için belirli siteleri kullanmaya başladı. Peki bu siteler ya da bu altyapılar her şekilde hazır mıydı? Bunun cevabının maalesef hep birlikte örneklerle hazır olmadığını gördük. Bir yandan da işte baktığımız zaman bu hackerların davranışları da değişti. Önceden ne oluyordu? Aslında genellikle bizim ataklarımız gece geliyordu. Neden? Çünkü bir grup hacker arkadaşımız var ki onlar günlük hayatında takım elbiseliler, normal yaşantılarına devam ediyorlar ve akşamları bu işi yapıyorlardı. Artık hepimiz gün boyu evde oturunca tabii bütün ataklar %20 ile %60 arasında dünya genelinde arttı. Dolayısıyla alacağımız önlemler de buna göre değişecek Atakan. Ne yapacağız? Bir, aynı browser'dan temel olaraktan bütün işlemleri yapmayalım. Ne demek istiyorum? Sosyal medyaya bağlandığınız bir browser ile bankacılık uygulamasını çalıştırdığımız bir browser aynı olmasın. Ya da hepimizin cebinde artık birden fazla kredi kartı var genellikle ya da sanal kartlar var. En azından online alışverişte, fiziksel alışverişte bu kartları birbirinden ayırabilirsek, hatta limit koydurabilirsek bunlar bize doğru daha hareket edilebilir yere getiriyor. VPN diye bir şeyden bahsediyoruz. Belki belirli yere bağlanırken bunları kullanmak hepimiz için önemli olacak. Yani işin özeti aslında ne kadar biz farkındalığımızı arttırırsak o kadar güvenlik bizim yanımıza doğru geliyor olacak.
Kesinlikle, aslında işte bu dijital okur yazarlığın da çok daha hani ön plana çıkması konuşuluyordu bu COVID ile ilgili. Çünkü her alanda bir, yani sadece sağlık değil, çünkü finansla ilgili de çok fazla inmeli durumlar vardı, ekonomiyle ilgili. Siber güvenlik de bu çatı altına aslında giriyor. Dolayısıyla bu yetkinlikleri kazanmak, bu farkındalığı kazanmak çok önemli. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani bu dünya risk haritasına baktığımız zaman bu World Economic Forum 2020'deki risk raporunda siber güvenlik neredeyse böyle küresel ısınma ve su krizi kadar riskli ve etkili olacak şekilde gözüküyor. Yani sizce bunun nedeni ne? Yani bu hackerlar işi çok daha iyi bir şekilde ticari bir kaynak olarak mı görmeye başlıyor? Veya yani firmalar daha fazla mı açık vermeye başlıyor? Hali hazırda var olan hackerları daha böyle cazip gelen bir durum mu oluyor? Nasıl bir süreç yaşanıyor burada?
Şimdi aslında ciddiyet gün geçtikçe artıyor. Hatta yeni bir savaş alanı olaraktan biliyorsun siber uzaydan bahsedilmeye başlanıldı. Ve bu konsepte baktığımız zaman evet her şey değişti. Nasıl oldu? Bu riskler nasıl arttı? Çünkü artık veri evrim geçirdi. Dijital kayıtlara erişim şekilleri evrim geçirdi. Artık istediğimiz veriyi belirli yerlerde istediğimiz kopyayla çoğaltabiliyoruz. Ve bunlar gün geçtikçe birbiriyle konuşabiliyor hale geldi. Küçücük cihazların birbiriyle konuşabilmesi. Bugün hani akıllı ev konsepti bizlere çok uzaktı. Ama bugün baktığımız zaman işte evimize gelmeden kombimizi Türkiye'de uzaktan çalıştırabiliyoruz 2 saat önceden. İşte belirli dedektörler var değil mi? Buzdolapları var, azaldıkça otomatik sipariş geçebilen. Bunlar önceden hayal gibi gelse de şimdi bunların hepsi gerçek.
Evet.
İlk bu akıllı cihazlar oluştuğu zaman aslında hackleme vakaları böyle gerçekleşiyordu. Akıllı elektrik cihazları hackleniyordu ve enerji tüketim saatlerine bakılıyordu. Deniliyordu ki Atakan sabah 9 ile akşam 6 arası evde değil, çarşamba ve perşembe günleri girecek hırsız, yapılacak işler buna göre gidiyordu. Ama burada hala şu vardı. Hırsızlar, hackerlar, bunun adına ne diyorsak, siber suçlular diyelim biz genel olarak. Siber suçlular daha az profesyoneldi. Şimdi bunlar birleştiler, çeşitli gruplar. Hatta bir kısmı biliyorsun hükümetler tarafından desteklenen yapılar hale geldi. Ve daha hedef odaklı halde ataklarını yapıyorlar. İş böyle olunca da aslında mağdur olmamak elde olmuyor. Bu nedenle alet olmamak için belirli şeylere hep birlikte dikkat etmemiz gerekiyor.
Anladım. Bu da aslında bir önceki sorunun cevabıyla kesişen bir nokta. Yani burada karşı tarafın gücü artıyorsa biz de bu şekilde güçlenmeli ve ona uygun tedbirler neyse bunları almamız gerekiyor. Peki bu konuyla ilgili de hep konuşulan işte belli başlı teknolojiler var. Yapay zeka, robotik, blockchain, işte az önce bahsettiğin konuları içeren IoT teknolojileri gibi. Bu hayatımıza giren teknolojiler şimdi nasıl bir etki yaratacak veya ne gibi fırsatlar, ne gibi tehditler sunuyor? Bunu da şunun için soruyorum. Hani biliyorsun Sabancı DX bünyesinde bir yürütmüş olduğumuz inovasyon ve design thinking süreci var. Burada yeni yeni fikirler üretiliyor ve işte iş modelleri ortaya çıkacak. Acaba buraya katılacak olan girişimci adayı, katılımcılar da nelere dikkat etmeli? Buradan kendilerine bir fırsat çıkartabilirler mi acaba girişimci bakış açısıyla? Veya en azından geliştirdikleri ürünlerde aman abi buralara mutlaka dikkat edelim diyecekleri noktalar yakalayabilirler mi diye soruyorum.
Bu çok güzel bir soru ve başlı başına buna bir podcast çekebiliriz aslında, kaydedebiliriz ama minimuma çevirip bunu cevaplamaya çalışacağım Atakan'cığım. Şimdi bulut güvenliği konuşmaya başladık. Hala burada bir sürü ihtiyacımız var. Örneğin verilerimizin bizim ülke sınırları içerisinde kalması gerektiği bir biliyorsun kanunumuz var. Peki verin kalmıyor ama bir şekilde bir şeylerin buluta çıkması gerektiği durumda o zaman da anonimleştirme işi yapıyoruz. Yani Atakan kullanıcısı olarak çıkmıyor, bir numaralı kullanıcı olarak çıkıyor. İşte Nurettin iki numaralı kullanıcı olarak çıkıyor. Böyle şeylere ihtiyacımız vardı, bu cloud tarafıydı. Sonra yavaş yavaş bir yapay zeka ve makine öğrenmeden bahsetmeye başladık. Ve artık özellikle siber güvenlik ürünlerinde ve bunun yanında birçok ürünün aslında parçası olmaya başladı bunlar. Çeşitli otomatik öğrenmeler ve buna dair çeşitli bize önerilerin getirildiği sistemler bizim için önemli olmaya başladı. Devam ettik. Aslında robotik diye nitelendirdiğim bir çeşit bizim otomasyon sürecimiz. Çünkü bazı şeyleri insan gücüyle yapmak ve birbirini tekrar eden olayların hepsini onlara vermek bir süre sonra o kişinin aslında kendini geliştirememesine sebep oluyor. Dedik ki böyle birbirini tekrar eden olayların biz bir robotik sürece dahil etsek, bir otomasyona soksak ve bunlar cevap verse dedik. Şimdi burası aslında dünyanın en çok baktığı, odaklandığı noktaki bununla birlikte bir de hepimizin çok yakından duyduğu bu blockchain hikayesi de aslında bizler için önemli hale gelmeye başlıyor. Bunların her biri aslında siber güvenlik konsepti altında birleşiyor ve bu konseptin bir yerlerine aslında yapboz puzzle parçası gibi oturuyor. Şimdi yeni ürünler, yeni projeler bunların birleşkesi olaraktan çıkıyor. Ve çıktığı için de hem kullanılırlığı hem de insanların gereksinimi karşılama oranları gün geçtikçe daha fazlalaşıyor.
Şu anda burada bir blockchain denince aklıma geldi. Aslında blockchain konuşulunca işi direkt böyle kripto paraya doğru götürmeyi de çok sevmiyorum. Çünkü çok da farklı bir teknolojik durum var ama şu hani yakın zamanda yaklaşık 2-3 hafta önce hacklenen bazı böyle altcoin'ler falan vardı kripto paralarda. Burada sizce nasıl bir hani zafiyet durumu var? Çünkü hani şey konuşuluyor ya, ilerleyen zamanda işte bu kripto paralarla ilgili böyle ciddi bir gelecek vaat ediliyor. Ama işin güvenlik tarafıyla ilgili de aslında blockchain'in sunduğu en önemli şey bu diye bir değer önerisi var ortada. Ama bir bakıyorsun işte altcoin'ler birdenbire böyle hacklenebiliyor. İşte bir sürü kişi zarara uğruyor gibi durumlar var. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Birazcık da aslında finansa da kayan bir soru gibi oldu.
Aslında şöyle bir blockchain nedir'i çok küçük bir anlatarak bu soruya başlayayım. Sonra istediğim yere doğru gideyim. Şimdi blockchain nasıl oluyor? Aslında temel anlamda çok basitleştirirsek bizim istediğimiz bir veri kümesi var. Bütün veri içerisinde bir veri kümesini elimize alıyoruz. Bunun dilediğimiz sayıda kopyasını çıkarıyoruz ve bunu dağıtarak saklıyoruz temel anlamda. Dolayısıyla bu veriler belirli kurallar dahilinde saklanıyor ki bunların her birine de blok diyoruz. Sonra bunlar her bloğun kendi imzası oluyor ve bu imzalar tarih ve zamanla birlikte saklanıyor bir zincir içerisinde. Şimdi buraya baktığımız zaman evet bunun kullanıldığı yerlerden bir tanesi de bu işte Bitcoin dediğimiz dijital para diyelim biz aslında. Neden buraya doğru geçiş var? Bir kere her şeyden önce izlenilebilirlik yani bunun transfer süreci de izlenilebilirlik bir yerden sonra kaybolmaya başlıyor. Ne demek istiyorum? Eğer biz fiziksel para transferi yapsaydık bugün X bankasından Y bankasına, oradan Z'ye, oradan başka bir araca vesaire, bu 7 tane, 9 tane bazen daha fazla sayıdaki adım izlenebiliyordu. Dolayısıyla kimin kime gönderdiği daha net ortaya çıkabiliyordu. Fakat bu teknolojilerin yardımıyla aslında burası gün geçtikçe daha güvenli hale geldi. Yani daha izlenemez hale geldi. Ama buranın tabii daha güvenli hale gelmesi bizim için bir mahsur. Çünkü parayı kime gönderiyoruz? Gerçekten gönderdiğimiz kişide o çözüm var mı? Bazen de bu Bitcoin'ler biliyorsun özellikle ransomware olaylarında, yani verimizin, diskimizin şifrelendiği ve bu şifreyi çözmek için anahtarın satıldığı durumlarda maalesef doğru yere gidiyor mu ya da doğru şey gelecek mi bilmeden yaptığımız şeylerden bir tanesi. Ve bu paranın biliyorsun coin'de çeşitli altyapılar var ve her biri birbirinden farklı olarak gidiyor. İşte Ethereum var, işte Bitcoin var, öbürü var, bir iki var gibi. Şimdi bunların her birinde bir aslında transfer range'i var. Bugün işte dolarlar isteniyorken coin'e dönme sebebimiz sonuçta o dijital parayı, işte 1 bitcoin, 5 bitcoin gibi o dijital para her zaman bir yerde duruyor ve istediğiniz aslında para birimine göre bozdurulabiliyor hale geliyor. Bu nedenle finansal açıdan kazançlı olmakla birlikte, çünkü bir de buna yatırım yapan kitle var, ama bir yandan da baktığımız zaman hackerlar için ya da kötü niyetliler için bu bir ödeme aracına dönüşmeye başladı. O yüzden artısı ve eksisi var diyerek noktalayalım burayı.
Tamam. Peki Sabancı DX'in neler yaptığını aslında birazcık sizden dinlemek istiyoruz. Yani web sitesine girdiğimiz zaman zaten oradaki ürün ve hizmetleri görebiliyoruz ama bunları bir daha açarak hani kimin hangi problemini çözmeye dönük hedefleri var veya işte tabii ki bahsetmek istediğiniz ölçüde Sabancı DX'in bu konuyla ilgili stratejileri neler, gelecekte şunu çözmek istiyoruz dediğiniz neler var? Bunları bir dinleyebilirsek hem güncel hem de gelecekle ilgili sevinirim.
Şimdi aslında Sabancı DX, Sabancı Holding'in dijital dönüşme karar vermesiyle birlikte yaklaşık 2 yıllık bir serüvenle ortaya çıkıyor ve 3 temel bacakta oluyor. Bunlardan bir tanesi ilk fokus alanı ileri bir analiti, dijital dönüşüm ve üçüncü fokus alanı siber güvenlik. Ben biraz daha bizim siber güvenlik stratejimizden, hani bugün mesleğim gereği ve bölümüm gereği bahsedeyim. Şimdi bugüne kadar hep Atakan insanlar teknoloji konuşuyorlardı. Yani işte şu cihaz iyi, bu cihazın uzmanıyız vesaire diye. Sonra biz bir süre sonra şunu fark etmeye başladık ve bunu çok iyi anladık. Dedik ki en zayıf halka insan. Yani ne kadar iyi teknolojimiz olursa olsun, işte en basit anlamda herkesin hemen duyabileceği veya bildiği, işte kapıdaki güvenliğimiz kadar, işte asistanın farkındalığı kadar güvenli oluyoruz dedik. Çünkü onlar birer USB bilgisayarına bağladıkları zaman zaten iç networklere girebiliyorduk ki bu bir sürü filme de konu oldu biliyorsun. Şimdi buradan baktığımız zaman artık teknolojinin yanına insanı koymalıyız. Biz diyoruz ki nasıl farklılaştırabiliriz? Yani teknoloji, insan ve proses bir de var. Bunları artık biz bütün dünya, bu aslında senin bahsettiğin Dünya Ekonomik Forum 2020'de de bahsediyor. Bu siber risklerin arttığı yerde aslında siber uyumluluk, yani cyber governance diyorlar. Birazcık o tarafa dikkat etmemiz gerektiğini artık insanlar görmeye ve algılamaya başladı. Önceden bu standartlar ve governance bir bacaktı. Yani bunlara denetimciler diyordu. Siber güvenlik de teknoloji tarafı başka bir bacaktı. Ama ilerleyen dünyada artık bu ikisinin birleşmesi ve böyle hizmet vermesi önemli hale geliyor. Ve gün geçtikçe herkes daha çok framework dediğimiz aslında altyapıların nasıl birbiriyle entegre olacağı, belirli uyum noktasında nasıl ilerleyeceğini konuşuyor. Biz de burada stratejimiz dahilinde aslında güvenlik operasyonlarının olgunlaşmasına, bilgi güvenliğinin hizmetlerinin verilmesine ve OT security tarafına, yani biraz önce konuştuğumuz işte bu endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliği, IoT'nin güvenliği konularına doğru fokuslandığımız bir hizmetler zinciri oluşturduk. Bunlarla birlikte değerli müşterilerimizin kapılarını çalıyoruz.
Burada harika bir değer yarattığınızı zaten yaptığımız çalışmalarda da sizden dinleyerek, birebir gözlemleyerek de şahit oluyoruz. Bunun üstüne kat ve kat çok daha iyilerin gelecek olduğundan yana da sonuna kadar eminiz. Yavaştan da programın sonuna doğru da geliyoruz. Süremiz de doluyor. Bir tane bir soru soracağım. Ondan sonrasında senin eklemek istediğin şeyler varsa onları almak istiyorum. Bu son soruyu biraz böyle genç arkadaşlarım adına, yaşıtlarım adına soruyorum. Ben işte İTÜ'den mezun oldum ve orada okurken bilgisayar, elektrik, elektronik fakültesinde işte okuyan arkadaşlardan da bizim dönemde çok böyle popülerdi. Siber güvenliğe doğru kaymak istiyoruz. Şöyle çalışmalar yapacağız, edeceğiz diye. Ama ilk başta hani nereden, nasıl başlayalım? İşin teknik boyutuyla ilgili ne gibi çalışmalar yapalım? Veya işte hangi problemlere odaklanmak lazım burada? Kendimizi nerede geliştirmeliyiz gibi böyle ciddi soru işaretleri vardı. Onların hepsi bunu işte bir şekilde açtılar. Hakikaten kararlı olanlar devam ediyorlar ama o ilk aşamada çok sıkıntı yaşadıklarını, sancı yaşadıklarını biliyorum. Belki onlara bir tavsiye olması adına, ya arkadaşlar şunlara bir dikkat edelim. böyle bir yol izlerseniz sizin için iyi olur dediğin noktalar varsa bizimle paylaşabilirsen çok seviniriz.
Hatta ben burada cevaplarken kendi hikayemi anlatarak başlayayım Atakan'cım izninle.
Tamam.
Şimdi ben 16-17. yılım olacak bu sene. Dedi ki siber güvenlik çalışıyorum. Nasıl başladım? O dönem tabii ben biraz daha şanslıydım. Şimdiki gibi değildi. Hatta o zaman biz işte bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri bu isimlerden evrildi siber güvenliğe doğru biz geçiş yaptık. Ben ilk bu işe başlarken şöyle bir düşüncem vardı. Şimdi iyi bir güvenlikçi olmak istiyorum. Güvenlik neyin güvenliği? Aslında network ve sistemle başlıyor. O yüzden önce network ve sistemi bilmek gerekiyor diye. O yüzden önce gittim bir network mühendisinin alması gereken eğitimi aldım. Ve bunlarla ilgili kendimi geliştirdim. Hemen akabinde bir 6 ay kadar bu sefer sistem tarafına fokus oldum. Dolayısıyla bu ikisi birleştirdikten sonra eğer siz protokolde neler oluyor, işte yazılım anlamında neler oluyor, sistemde neler oluyor bildikten sonra üzerine siber güvenlik bilgisini inşa etmek daha kolay hale geldi. Fakat son zamanlarda bu durum resim birazcık daha değişti. Çünkü biz şimdi bir tane siber güvenlik diyoruz bu podcastimiz boyunca ama siber güvenliğin aslında aşağıda 10 ila 20 arasında farklı domaini var. İşte uygulama güvenliği bir alan örneğin. İşte penetrasyon testler bir alan. Veri güvenliği tarafı bir alan. İşte CM'ler var, şimdi SOAR diye bir konsept var. Orkestrasyon, otomasyon. Bunların her biri başlı başına bir alan. Öncelikle ilgimizi çeken yer bizim için neresi? Buna bakmak lazım. Eğer buna karar verirsek o zaman ilerleme de daha hızlı oluyor. Bu işten keyif almak da daha hızlı oluyor. Ben şöyle düşünüyorum. Kendilerine bir kişiyi örnek almak bugüne kadar hep iyiydi ama o şöyle bir şeye sebep oldu. İşte ben Atakan'ı geçeceğim. Evet, Atakan'ı geçtikten sonra ne olacak? Orada başkaları da var. Artık veriye biz her yerden ulaşabiliyoruz. Eğitimlere her yerden ulaşabiliyoruz. Bence araştırma, karar ve kendini geliştirme diye üç bacakta bu toplanıyor. Ama öncelikle ne onların daha çok ilgisini çekiyor? Bugüne kadar en çok siber güvenliğe giren arkadaşlarımız hep bizim kırmızı takım diye nitelendirdiğimiz, işte daha çok pentest vesaire diye tabir ettiğimiz alanlara yöneliyorlardı. Ben şimdi özellikle diyorum ki olay yönetimi ve mavi takım hareketleri gün geçtikçe önemli hale geliyor. O yüzden olay yönetimi, olay müdahalesi öğrenilmeli. Çünkü artık ataklar oluyor, atakların sıklığı değişiyor, atakların büyüklüğü ve ciddiyeti değişiyor. Bunlara nasıl müdahale edilir, nasıl önlemler alınır? Hem öncesinde hem sonrasında proaktif bir yapıyla nasıl yapılabilir? Belki bu alanda kendini geliştirmek isteyecek arkadaşlar için biraz daha kapılar açık diyebilirim kendi öz fikrimle. Ne zaman birisinin de ihtiyacı olursa lütfen iletişim kursunlar.
Harika. Vallahi bu özellikle iletişim kapılarını açmak bu konuda çok değerli oluyor. Çünkü bu tarz böyle alanlara girildiği zaman derya deniz hakikaten. Yani bir yerden araştırmaya başlıyorsun, kendini okyanusun ortasında buluyorsun. İşte sağa mı yüzeyim, sola mı yüzeyim derken yavaş yavaş çemberi genişletiyorsun ama hakikaten orada boğulma riski, işte zamanını boşa harcama durumu da var. Bir şekilde doğru bilgilere ulaşmak, bir de bu konuda hakikaten deneyim sahibi, tecrübe sahibi kişilerle bir araya gelip onların da böyle çizdiği bir yoldan ufak da olsa bir feyz almak gerçekten faydalı oluyor diye düşünüyorum. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum Nurettin. Hem bu değerli paylaşımların hem keyifli sohbetin için. Ben inanıyorum ki hakikaten faydalı bir içerik oluştu burada. Tekrardan teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. Nazik davetiniz için, dinleyenlerin ayırdığı değerli vakti için. Zaman hepimiz için en önemli araç ve en önemli silah. Lütfen zamanımızı boşa geçirin.
Harika. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
Görüşürüz.